Ayrım 20.
Çilke bu pozlardan etkilenmedi. Onun yaşadığı deneyimlere göre suçluluk en masum görünüşlü tepkilere neden olabilirdi. Eğer beni uyarmaya çalışıyorsan, neden bunu doğrudan yüzüme söylemiyorsun Portella, dedi. Bu sözler üzerine Timona neredeyse gözyaşı dökecek kadar duygulandı. Kurt, sen buraya silahlı gelmişsin. Silahının sertliğini sana deyince algıladım. Oysa ben silahlı değilim. Beni öldürebilir ve direndiğimi ileri sürebilirsin. Ben sana güveniyorum. Senin Cayman adalarındaki banka hesabına 1 milyon doları aşan tutarda para yatırdım. Biz ortağız. Ben neden böyle eski bir Sicilya numarasına başvurayım ki? Birisi bizim ortaklığımızı bozmaya çalışıyor. Senin bunu görmen gerekir. Kim olabilir bu diye sordu Çilke. Portella düşünceli bir tavırla karşılık verdi. Bunu yapan kişi yalnızca Astor denilen o aşağılık oğlan olabilir. Benim elimden bir kez kurtulduğu için büyüklük kuruntusuna kapılmış durumda. Ben onun için bir ayarlama daha yaparken sen o oğlanı ve beni kontrol edebilirsin. Sonunda Çilke ikna olmuştu. Tamam ama dikkatli olmalıyız. O genç adama değerinden az paha biçme. Öyle yapacağım, merak etme sen, dedi Portella. Ardından da, hey kurt, yemek yedin mi? Bende iyi pişirilmiş dana eti, makarna, salata ve biraz da nefis şarap var. Haydi gel, benimle birlikte yemek ye, diyerek sürdürdü konuşmasını. Çilke güldü. Sana inanırım ama yemek yemeye ayıracak zamanım yok. Aslında yetkili ajan yakın bir gelecekte cezaevine göndereceği adamla yemeğini paylaşmak istemiyordu. Şu anda Astor bir savaş planı hazırlamak üzere yeterince bilgiye sahipti. Baba April'in ölümünde FBI'ın parmağı bulunduğuna inanmıştı ve FBI'ın işlemlerinden Kurt Çilke sorumluydu. Baba April'in öldürülmesi olayında John Heskov'un aracılık ettiğini de biliyordu. Timona Portella'nın planı hazırladığını öğrenmişti. Gene de bu işte insanın kafasını karıştıran gizemli yönler vardı. Peru Genel Konsolosu, yeğeni Nicole aracılığıyla ve yabancı yatırımcıların desteğiyle bankaları satın almak istemişti. Ajan Çilke kendisine suçla ilgili herhangi bir durumda Portella'ya karşı birlikte tuzak kurmayı önermişti. Bunlar rahatsız edici çeşitlemelerdi. Bu durumda Astor, Chicago'daki baba Craxi'ye danışmak ve Bay Pior'u da yanında götürmek gereğini duyuyordu. Daha önce Bay Pior'dan April bankalarını yönetmek üzere Amerika'ya gelmesini rica etmişti. Bay Pior bu öneriyi kabul etmiş ve kısa zaman içinde bir İngiliz beyefendisinden elinde etkili güçler bulunan Amerikalı bir yöneticiye dönüşüp kılık ve kimlik değiştirmişti. Şimdi melon şapka yerine pek hafif hasır şapka giyiyor, şemsiye yerine kolunun altında katlanmış bir gazete taşıyordu. Amerika'ya karısı ve iki yeğeniyle birlikte gelmişti. Karısı İngiliz ev hanımlarının giysisi yerine şu anda modaya uygun, pek düzgün giysilerle dolaşıyordu. Muhasebe eğitimi görmüş iki yeğenleri Sicilyalı olmasına karşın İngilizceyi kusursuz konuşuyorlardı. İki genç de ava pek meraklıydı. Avcılık gereçlerini bindikleri limuzinin bagajında taşıyorlardı. Limuzini de yeğenlerden biri kullanıyordu. Aslında bu iki genç adam Bay Pior'un korumalığını yapıyorlardı. Bay Pior, New York kentinin batı yakasının üst kesiminde güvenliği özel bir şirketin devriyeleriyle sağlanan müstakil bir eve yerleşmişti. Bankadaki bu görevlendirmeye var gücüyle karşı çıkan Nicole, kısa sürede ve özellikle uzaktan akraba olduklarını öğrenince Bay Pior'dan hoşlanmaya başlamıştı. Bay Pior'un yapısında kadınlara karşı babaca bir çekimin bulunduğu kuşku götürmezdi. Bir zamanlar Rossi bile ona hayran kalmıştı ve Bay Pior'un bankaları iyi yönetebileceğinden de kuşku duyulamazdı. Nicole bile adamın uluslararası bankacılık bilgilerine hayranlık duyuyordu. Bay Pior basit kambiyo işlemleriyle kar marjını artırabiliyordu. Ve Astor, Bay Pior'un baba April ile çok yakın ilişkiler içinde olduğunu biliyordu. Aslında baba April'i İngiltere'de kendisinin çalıştığı bankalarla yakın ilişkisi bulunan bankaları satın almaya Bay Pior inandırmıştı. Bankalar arası ilişkileri baba April'e güzelce anlatmıştı çünkü. Senin amcana bunları söylemiştim, dedi Bay Pior. Bu gibi bankalar senin yaptığın işlerden daha az riskle daha büyük kazanç sağlarlar. Artık eski girişimlerin modası geçti. Devlet pek güçlü ve insanların üzerinde dikkatini yoğunlaştırmış durumda. O yaptığın eski işleri bırakmanın zamanı geldi. Eğer deneyimin, personel ve siyasal ilişkilerin varsa, para kazanmak için bankalar çıkış kapısını oluşturuyor. Övünmek gibi olmasın ama bende paralı İtalyan politikacıların iyi niyeti var. Bu işteki herkes zengin olacak. Kimsenin canı yakılıp hapse tıkılmayacak. Ben insanlara yasaları delmeden ve suç işlemeden nasıl zengin olacakları konusunda üniversite hocaları gibi ders verebilirim. Sen yalnızca doğru yasaların geçtiğine emin ol. Ne de olsa öğrenim daha yüksek düzeyde uygarlığın anahtarıdır. Bay Pior şakacı bir adamdı ve pek içtenlikle davranıyordu. Astor onunla niteliğini tanımlayamadığı dostça bir uyum içindeydi. Bay Pior'a büyük güven duyuyordu. Baba Craxi ile Bay Pior onun en güvendiği iki kişiydiler. Bu adamlar Baba April ile yalnızca dost olarak kalmamış, onun sahibi olduğu bankalarda büyük tutarda paralar da kazanmışlardı. Astor ile Bay Pior, Baba Craxi'nin evine vardıklarında Pior ile Craxi'nin büyük iştenlikle kucaklaştığını gören genç adam pek şaşırdı. Belli ki onlar daha önceden birbirlerini tanıyorlardı. Craxi onlara meyve ve peynirden oluşan bir yemek sundu. İki yaşlı adam yemek yerken gevezelik ediyorlardı. Astor pek dikkatle onları dinliyor ve anlattıkları öykülere bayılıyordu. Craxi ile Pior eski yöntemle iş yapmanın çok tehlikeli olduğunda hemfikirdiler. Craxi, herkesin yüksek tansiyonu ve kalp sorunları var. Bu korkunç bir yaşam biçimi haline geldi ve yeni gelişmelere karşı duyarlı değiller. Onların ortadan silinip gittiklerini görmek iyi olacak, dedi. Bay Pior, bir yerden işe başlamak gerekiyor. Şimdi bize bir bak, diyerek yanıt verdi. Onların bu tür konuşmaları genç adamı duraksatıyor, öne sürmek istediği konuları konuşmakta zorluk çekiyordu. Lanet olası iki yaşlı adam şu anda ne yapmaya çalışıyorlardı? Sonunda Bay Pior, genç adamın duruşuna dikkat edip sırıtarak konuştu. Merak etme Astor, biz ikimiz de aziz değiliz ve durum bizim çıkarlarımızla da çelişiyor. O halde sen konuşmaya gereksindiğin şeyleri bize söyle, biz iş yapmaya hazırız. Astor, ben yalnızca sizin tavsiyelerinize gerek duyuyorum. Yapılacak işlemlerle siz ilgili değilsiniz. Onları yapmak benim işimdir, dedi. Baba Craxi, eğer yapılacak işte tek amacın amcanın öcünü almaksa, hemen şarkı söylemeye dönmeni salık veririm sana. Ama aileni tehlikeden kurtarmak istediğini görüyor ve bunu tüm kalbimle umut ediyorum, diye yanıtladı Astor'u. İkisini de istiyorum. Her iki neden de benim için yeterli olabilir. Amcam beni bu durum için eğitti. Yaşayıp görse onu düş kırıklığına uğratmayı istemezdim. Bu iyi, diyen Bay Pior ekledi. Ancak şu gerçeği bilmelisin. Astor, yaptığın şey senin doğanda var. Üzerine aldığın risklere çok dikkat et. Olayların seline kapılıp gitme. Baba Craxi araya girdi. Sana nasıl yardımcı olabilirim? Bana Sturzo kardeşlerle ilgili verdiğim bilgiler doğruydu. Onlar tetikçilik yaptıklarını itiraf etti ve işi kendilerine adını hiç duymadığım John Heskov'un verdiğini söylediler. Şimdi o adamı izleyeceğim. Doğallıkla Sturzo kardeşleri de izlemen gerekmez mi? O iki kardeş şu anda tablonun dışına çıkarılmış durumda. İki yaşlı adam suskunlaştı ve uzunca bir süre sonra yine Craxi konuştu. Heskov'u tanıyorum. 20 küsur yıldan beri bu işlerde aracılık ediyor. Onun bir takım siyasal suikastlerde de aracılık ettiği söylentileri yayıldı. Ama ben o söylentilere inanmıyorum. Senin Sturzo kardeşleri ortadan kaldırmak için kullandığın taktikler bence Heskov için pek geçerli olmayacak. John Heskov pek başarılı bir pazarlıkçıdır. Yapacağı hamlelerin kendisini ölüme götürebileceğini hesaplayacak kapasitede bir adamdır. Sana bilgi verecek tek kişi olduğunu biliyor ve sen yaklaşınca hemen seni tanıyacaktır. Onun hayranlık duyduğu bir oğlu varmış, diyen Astor ekledi. Oğlan basketbol oynuyormuş ve Heskov'un yaşamının odağı bu çocukmuş. Bu noktada Bay Pior söze karıştı. Astor, o senin söylediğin eski bir iskambil oyunudur ve sanırım Heskov iskambili iyi bilir. Bildiği şeyleri saklaması onun için yaşamsal önem taşıyor. Oysa onları sana aktarmasının hiçbir önemi bulunmuyor. Heskov gibileri iyi anlaman gerekir. Kendi yaşamı üzerine pazarlık edecektir. Sen başka bir yol bulmalısın. Bu işte yol almam için pek çok şeyi bilmek istiyorum. Baba April'in öldürülmesi olayının arkasında kim vardı? Daha da önemlisi, onu neden öldürdüler? Şimdi size kişisel düşüncemi söyleyeyim. Olayın nedeni Baba April'in bankaları olmalı. O bankalara kim gerek duyuyor? Craxi, John Heskov bu soruların karşılıklarından bazısını bilebilir diye yanıt verdi. Beni katedraldeki yemin töreninde hiçbir FBI ajanı ya da polis memurunun bulunmaması rahatsız ediyor. Sturzo kardeşler orada hiçbir gözetleme yapılmayacağı konusunda kendilerine garanti verildiğini söylediler. Polis ve FBI'ın orada cinayet işleneceğine ilişkin ön bilgisi bulunduğuna inanabilir miyim? Bu mümkün müdür? Onu gene Craxi yanıtladı. Mümkündür. Bu durumda yine senin pek dikkatli olman gerekir. Özellikle John Heskov işine yoğunlaştığında. Bay Pior buz gibi sesle düşüncesini söyledi. Astor, senin birinci işin bankaları kurtarmak ve Baba April'in çocuklarını korumaktır. Öç almak küçük bir hedeftir ve ondan vazgeçilebilir. Onu bilemem. Söylediklerinizi uzun uzun düşüneceğim. İşin nasıl gelişeceğini hepimiz göreceğiz. Astor sözünü bitirince iki yaşlı adama içtenlikle gülümsedi. Craxi ve Pior bir an ona inanamadılar. Yaşamları boyunca Astor gibi genç insanlarla tanışmış ve öylelerini iyi tanımışlardı. Şimdi Astor da büyük mafya babalarının ilk zamanlarındaki eskiye dönüş özleminin yarattığı sakıncaları görüyorlardı. Çünkü böylelerinde büyük adamların sahip olduğu bazı karizmatik özellikler, illere egemen olma saygınlığı, devletin kurallarına meydan okuma ve sonunda ne olursa olsun başarıya ulaşma gibi nitelikler bulunmazdı. Şimdi Astor'da kendisinin bile varlığından haberi olmadığı arzu, çekicilik ve tek amaçlı hilesiz bir yaklaşım niyeti bulunduğunu görmüşlerdi. Oğlanın saflıkları, şarkı söylemesi ve at binmesi onu hedefinden uzaklaştırmayacak zayıflıklarıydı. Bunlar gençlik eğlenceleriydi ve genç adamın kalbinin iyi olduğunu gösteriyordu. Astor iki yaşlı adama Genel Konsolos Mariano Rubio ile Inzio Tulipa'nın April bankalarını satın almak isteyişlerini anlattı. Yetkili ajan Çilke'nin Portella'yı tuzağa düşürmek için kendisinden yararlanmak isteyişinden söz etti. Yaşlı adamlar onu dikkatle dinlediler. Gelecek sefer onları bana gönder dedi Bay Pior. Bildiklerime göre Rubio dünya uyuşturucu ticaretinin parasal yöneticisidir. Bankaları satmayacağım. Baba April bana öyle talimat vermişti. Elbette öyle yapmalısın. Onlar karlı bir geleceği oluşturuyor, diyen Craxi biraz durup konuşmasını sürdürdü. Bankalar senin koruman altındadır. Şimdi izin ver de sana bir öykü anlatayım. Astor, emekliye ayrılmamdan önce önemli bir iş arkadaşım vardı. Topluma yararlı, saygın ve pek dürüst bir iş adamıydı. Bir gün beni ofis binasındaki özel odasında öğle yemeğine davet etti. Yemekten sonra sahip olduğu koca binada beni tura çıkardı. Pek geniş salonlarda binlerce küçük bilgisayar kabini vardı. Bunların başında genç kadın ve erkekler çalışıyordu. İş adamı bana şunları söyledi. Bu salonlar bana yılda 1 milyar dolardan fazla para kazandırıyor. Bu ülkede 300 milyona yakın insan yaşamakta. Biz kendimizi bu insan kalabalığının ürünlerimizi satın alması etkinliğine adadık. Özel piyangolar, bir takım ödüller ve promosyonları planlıyor, pek abartılı sözler veriyoruz. Bütün bunların hepsi yasalara uygun olarak insanların bizim şirketlerimizden alışveriş yapmasına yönelik etkinliklerdir. Burada yaşamsal olan nedir biliyor musun? Biz 300 milyon kişiye sahip olmadıkları parayı harcatmak üzere onlara kredi verecek bankalara sahip olmalıyız. Bu büyük oyunun adı bankalardır. Bankalar sizin yanınızda olmalıdır. Bütün bunlar pek doğru şeyler dedi Bay Pior. Bundan her iki tarafta kazançlıdır. Faiz oranlarının yüksek olmasına karşın bu krediler insanları mahmuzluyor ve onları daha fazla kazanmaya itiyor. Astor gülümsedi. Bankaları güçlü tutmaya çalıştığım için memnunum. Olayda hiç sorun yok. Baba April bana onları satmamamı söyledi. Onun talimatı benim için yeterlidir. Ve onun bu yolda öldürülmüş olması da benim için önemlidir. Bay Craxi genç adama çok kesin bir sesle talimat verdi. Ajan Kurt Çilke adlı adama zarar vermemelisin. Şu anda devlet öyle bir eyleme karşı en sert önlemleri alacak kadar güçlü. Ama o adamın bir tehlike oluşturduğunu kabul ediyorum. Bu konuda kurnaz davranmalısın. Pior ise, öyleyse ilk hedefin John Heskov. Çok önemli bir adam o. Heskov'la savaşımında pek dikkatli olmalısın. Yardım almak için Baba Craxi'ye başvurabileceğini ve benim de bazı kaynaklarım olduğunu unutma. Biz tam anlamıyla emekli değiliz. Üstelik huzur içinde yatsın, Baba April'e duyduğumuz sevginin de ötesinde bankalarla çıkar ilişkilerimiz var, dedi. Astor, tamam diye yanıtladı iki yaşlı adamı. John Heskov işinden sonra sizinle yeniden görüşebiliriz. Astor ne kadar tehlikeli durumda olduğunun farkındaydı. Tetikçileri cezalandırmış olmasına karşın başarısının ne denli sınırlı kaldığını biliyordu. Baba April'in ölümüyle ilgili gizemli ağdan tek bir iplik çekilmişti. Sicilya'da aldığı eğitim süresince yaşadığı sayısız ihanet ile ona delgiyle oyulan vehimlere güvenmekteydi. Şu anda özellikle dikkatli olmalıydı. Çünkü Heskov kolay bir hedef gibi görünüyordu ama gerçekte kamufle edilmiş bir bomba olabilirdi. Bir şey genç adamı pek şaşırtıyordu. Yaşamı boyunca önemsiz bir iş adamı ve amatör şarkıcı olarak mutluluğa eriştiğini sanmıştı. Oysa şimdi hiç tatmadığı bir gururu yaşıyordu. Bu sanki ait olduğu dünyaya dönüp bir görevi üstlenmiş olmak gibi bir duyguydu. Görevi April'in çocuklarını korumak ve sevdiği bir adamın öldürülüşünün öcünü almaktı. Düşmanın niyetini net biçimde boşa çıkarmalıydı. Aldo Monza bu işte yardımcı olmak üzere köyünden 10 adam getirmişti. Astor'un talimatı gereği bu adamlara ne olursa olsun ailelerine yaşamları boyu bakılacaktı. Geçmişte yapılan şeyler nedeniyle insanların duyacağı gönül borcuna bel bağlama diyen Baba April'in ders verir gibi yaptığı konuşmaları saygıyla anımsıyordu. Onları gelecekleri için vereceğin şeylerden ötürü gönül borcu içinde bırakmalısın. Baba April'in önem verdiği ilke buydu. Bankalar April ailesinin, Astor'un ve şimdi onun gelişen savunma gücünün geleceğiydi. Bu da bedeli ne olursa olsun savaşmaya değer bir gelecekti. Baba Craxi de Astor'a kesin kes güvenebileceği 6 adamlık bir güç daha vermişti. Genç adam bu personeli ve en son yenilikleri içeren güvenlik aygıtlarıyla evini bir kaleye benzetmişti. Yetkililer her ne nedenle olursa olsun onu yakalamak isterlerse sığınabilmek için bir başka güvenlikli ev daha oluşturmuştu. Astor korumalarını pek yakınında kullanmıyor, bunun yerine kendi çabukluk ve ataklığına güveniyordu. Korumalarını gideceği yerlere daha önceden yollamaktaydı. Genç adam yaşaması için Heskov'a bir süre daha izin verecekti. Bu arada Çilke'nin onurlu bir adam olarak kazandığı ünü ve Baba April'in bile yetkili ajanı böyle tanımlamasının nedenini merak ediyordu. Bay Pior her seferinde öyle onurlu adamlar vardır ki tüm ömürlerini son bir büyük ihaneti planlayarak geçirirler demişti. Bütün bunlara karşın Astor kendine güveniyordu. Onun yapması gereken şey sağ kalması ve yapboz bilmecesinin parçalarını birbirine uydurmasıydı. Ancak onu bu işte sınayacak hamleler, Heskov, Portella, Tulipa ve Çilke'den gelecek genç adam bir kez daha ellerini kana bulamak zorunda kalacaktı. John Heskov ile nasıl uğraşacağını karara bağlaması Astor'un bir ayını aldı. Bu hileci adamın öldürülmesi kolay ama ondan bilgi alınması güçtü. Oğlunu bir piston gibi kullanmak da tehlikeli olabilirdi. Çünkü o zaman işbirliği yapar gibi görünüp Astor'u belaların içine itebilirdi. Genç adam, cinayetin tetikçisi Sturzo kardeşlerin o gün arabayı Heskov'un kullandığını kendisine söylediklerini aktarmamaya karar verdi. Bu bilgi de Heskov'u fena halde ürkütebilirdi. Bu arada Astor, John Heskov'un günlük yaşamı hakkında saat saat ne yaptığını içeren bilgileri topluyordu. Heskov'un birincil hobisinin serada çiçek yetiştirmek, yetiştirdiği çiçekleri çiçekçilere toptan pazarlamak ya da Hamptons yolu üzerinde perakendeci müşterilere satmak olduğu, aslında ılımlı huyları bulunduğu anlaşılıyordu. Tek tutkusu ise oğlunun oynadığı basketbol maçlarını seyretmekti. Bu nedenle Villanova takımının basketbol maç programını ele geçirmek ve böylece belli gecelerde Heskov'un nerede bulunacağını saptamak pek kolaydı. John Eskov, cumartesi gecesi New York'un ünlü Madison Square Garden spor salonunda yapılacak Villanova Temple maçına gidiyordu. Evden çıkarken çok ayrıntılı güvenlik sisteminin düğmesine basıp çalıştırmıştı. Adam her günkü programını uygularken pek dikkatli davranırdı. Olası her kazaya karşı önlem almıştı. Astor, Eskov ile görüşmelere başlarken onun bu güvenini yıkıp parçalamak istiyordu. Eskov kente kadar arabasını kullanarak gitti ve spor salonuna yakın bir Çin lokantasına tek başına yemek yemek üzere girdi. Evden uzakta olduğunda her zaman Çin lokantalarında yemek yerdi. Çünkü daha iyisini yapamadığı tek yiyecek türü Çin yemekleriydi. Bu akşam da yemeğini yerken büyük keyif duydu. Çünkü her yemek tabağının gümüş kapağı altında onu hoş bir sürpriz bekliyordu. Eskov Çinlileri severdi. Onlar her zaman kendi işine bakar, müşteriyle kısa konuşmalar yapmaya ya da gereksiz dalkavukça yaklaşımlarda bulunmaya kalkmazlardı. Eskov her seferinde birçok yemek türü siparişi yapıp, yemek sonunda hesabı sıkı sıkıya kontrol ettiği halde adamların faturayı kabarttıklarını saptayamamıştı. Bu gece de her şey yolunda gidiyordu. Özellikle Pekin ördeği, kanton usulü pişirilmiş kerevides ve istakoz sosu seven Eskov, kızartılmış beyaz pirinç ile meyveli hamur tatlısı siparişi de verdi. Yemeğini yeşil çaylı dondurma ile tamamladı. Böylece yediklerinden keyif aldığını ve uzak doğu mutfağı üzerine gurme olduğunu göstermek ister gibi davranıyordu. Lokantadan çıkıp Madison Square spor salonuna vardığında Temple, güçlü bir takım olmasına karşın salon yarı yarıya boştu. Eskov oğlunu yakından izlemek için saha kenarındaki en pahalı koltuklardan yer ayırtmıştı. Gene de yer seçerek istediği koltuğa oturdu. Adam oğluyla gurur duyuyordu. Oyun pek heyecanlı geçmedi. Temple üstün oyunuyla Villanova'yı ezmiş ama Eskov'un oğlu sahanın en çok sayı atan oyuncusu olmuştu. Oyundan sonra Eskov soyunma odasına indi. Oğlu ona sarılıp, ''Merhaba baba, geldiğine sevindim. Bizimle birlikte yemek yemek ister misin?'' dedi. Eskov bu sözlerden dolayı büyük gurur duydu. Oğlu gerçek bir centilmendi. Elbette şu oğlanlar çevresinde yaşlı bir bunağın bulunmasından hoşlanmayacaktı. Onlar içki içmeyi, kahkahalar atmayı ve belli ki kadınlarla yatmayı istiyorlardı. ''Önerine teşekkürler.'' dedi Eskov. ''Maçtan önce akşam yemeğimi yedim. Bu gece muazzam oynadın. Seninle gurur duyuyorum. Şimdi git ve iyi zaman geçir.'' Oğluna bir veda öpücüğü verdi ve ne kadar şanslı bir adam olduğu için bir kez daha Tanrı'ya şükretti. Eh, bu oğlanın annesi berbat bir eş olmasına karşın iyi bir anneydi. Long Island karayolu bu saatte boşalmış gibiydi. Bright Waters'daki evine Eskov'un arabasını sürerek gidişi bir saat kadar sürdü. Oraya vardığında yorulmuştu ama eve girmeden önce seraya girerek sıcaklığı ve suyu kontrol etti. Seranın ay ışığını yansıtan çatısında gelişmiş çiçekler karabasanı andıran güzellikteydi. Kırmızılar neredeyse karaydı. Beyazlarsa hayaletlerin buğulu halesini taşıyordu. Eskov özellikle yatmadan önce çiçeklerine bakmayı çok severdi. Çakıl taşı kaplı araba yolunda eve doğru yürüdü ve kapının kilidini dikkatle açtı. İçeride panodaki numaralara ivedi basıp alarmı kapadı ve oturma odasına girdi.